Ayrım 35.
Erkek öpüşlerini sevdiği kadının saçları, boynu ve gerdanı arasında dolaştırarak onun özlediği kokusunu, teninin tazeliğini yeniden keşfediyordu. Onu kucağına alarak gözleri gözlerinden ayırmadan yatak odasına çıkardı. Şura odaya ilk girdiği an kendisini yokken kimlerin girip çıktığını düşünecek oldu ve hemen vazgeçti. Gecesini mahvetmek istemiyordu. Seyit ile sözleşmişler gibi aynı anda benzer şeyleri aklından geçiriyordu. İlk ve tek erkeği olduğu genç kız değildi artık karşısındaki. Aralarında bir yabancı vardı. O hiç bilmediği adam ona ait çok özel bir kadına el sürmüştü. Düşüncelerinin yarattığı gerginlikten kendisi de korktu. Eliyle başından bir şeyler def eder gibi bir işaret yaptı. Maruşka ile yattığı gecenin sabahı sevdiği kadının neler çektiğini iyi anlıyordu. Geçmiş geçmişti. Şu an yine beraberlerdi ve birbirlerini seviyorlardı. Mühim olan da buydu. Bütün bu düşünceler birkaç saniye içinde film şeridi gibi gelip geçmişti. Seyit kollarını açıp onun bedenini kavradı. Bir elini saçının yumuşacık telleri arasında gezdirirken kulağına mırıldandı. Bir daha birbirimizi üzmeyelim Şuran. Seni çok seviyorum, çok. Ben de seni Seyit, ben de seni çok seviyorum. Seyit yeniden kazandığı sevgilinin yüzünü, ellerini, parmak uçlarını yumuşak sabırlı okşayışlarla, öpüşlerle sardı. Şura da aynı sakinlikle erkeğin çok iyi tanıdığı heyecanını yatıştırarak seviştiklerini karşılık veriyordu. Bütün gece onlarındı. Her saniyesinin tadını çıkaracaklardı. Tatlı bir şerbetin, buzlu bir vodkanın son yudumunu içer gibi her dudak temasının tadını almak, her dokunuşun tenlerinde bıraktığı anlatılmaz zevki yaşamak istiyorlardı. Genç adam arka üstü uzanıp sevgilisini göğsüne yatırdığında onun omuzlarından beline inen saçlarını kavrayıp yavaşça kendini çekti. Ne kadar güzelsin biliyor musun? Seni ilk tanıdığım günden daha da güzelsin. Şura iltifatı gülerek kabullendi. Belki de içkinin tesirindendir. Seyit muzip bir ifadeyle haklısın dedi. Haklısın, içkiliyken kadınlar gözüme daha güzel gözükür. Ama sen içkisizken dahi güzel bulduğum tek kadınsın. Sonra genç kadının yüzünü avuçları içine alıp gözlerine baktı. Dudaklarını uzanırken fısıldadı ve her zaman arzuladığım. Küçük nişanlım. O geceden sonra aşkları muhtelif iniş çıkışlarla devam etti. Bir araya geldikleri zaman sevgililerin en ateşlisini yaşıyorlardı. Her defasında birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini ve biri diğerini yaratılmış oldukları için iltifat ediyorlardı. Seyit çevresinde maceraya arayan, cüretkar güzel kadınlarla olan ilişkilerini geçici ve önemsiz bulmasına rağmen hayatından tamamen çıkartamıyordu. Şura'nın ufak kaçamakları olmadığından emin değildi. Aslında her ikisi de aynı kıskançlığı ve huzursuzluğu yaşıyordu. İkisi de biri diğerini başkalarıyla paylaşmak istemiyordu. Ama hayatlarında yanlış giden bir şeyler vardı. Bir araya geldiklerinde ne kadar mutlu olduklarını biliyorlarsa, ayrı anlarında da o mutluluğun biraz daha uzaklaştığının farkındaydılar. Artık buluşma günlerinin de gittikçe arası açılmaya başlamıştı. Şura Seyit'in biraz hırçınlık gösterip kendisini sahiplenmesini beklerken, genç adam senelerdir aşkını paylaştığı sevgilisi üzerinde hak iddia etmek istemiyordu. Şura ise sadece aşık olmamışlar mıydı? Onunla korkunç bir macerayı, hüzünleri, hasretleri paylaşmışlardı. Genç kadın belki de artık daha değişik bir hayat istiyordu. Onu seçiminde serbest bırakması gerektiğini hissediyordu. Huzursuzdu, keyifsizdi. Hayatına artık kesin bir yön vermek istiyordu. O aralar tek yolunda giden şey maddi durumuydu. Aynalı Çeşme'de güzel bir apartman dairesini kiralamak üzereydi. Çalışanların haftalıklarını ödemiş, geriye elinde kalan paranın miktarından memnun kalarak kasayı kilitlemişti. Kendisi de bir kadeh içki almak üzereydi. Kapı çalındığında bir an gelinin Şura olabileceğine dair içinde bir heyecan vardı. Ama kapıdaki Osman'dı. Hadi Seyit toparlan, seni götürüyorum. Hayrola nereye? Düğüne. Kim evleniyor kuzum? Tanımazsın. Tanımadığım adamın düğününde ne işim var benim? Yabancı değil gideceğimiz yer Seyit. Karımın süt kardeşi evleniyor. Aksaray'da evlerinde düğün var. Hadi gel biraz havan değişir. Burada aynı yerlerde, aynı insanlarla hep kendinizi Rusya'da zannedip yaşıyorsunuz. Gel çık şuradan dışarıya biraz. Çok sıkılırsan dönersin nihayet. Hadi gel, naz etme. Seyit Osman'ı kırmak istemiyordu. O zaman müsaade et, banyomu alıp tıraş olayım. Hatta diyorum ki sen git, beni hiç bekleyip oyalanma. Adresi bırak, sonra yetişirim. Bak beni atlatıp gelmemezlik yok Seyit. Tamam tamam, söz, geleceğim. Biraz gecikebilirim ama muhakkak geleceğim. Yıkanıp hazırlandıktan sonra önce Pera Palas'a uğradı. Sergio ve Manol buradaydılar. Onlarla bir kadeh içtikten sonra bir arabaya atladı. Mümkün olduğu kadar ağırdan alıyordu. Sırf Osman'a söz verdiği için gidiyordu. Yoksa bütün geceyi düğün evinde geçirecek hali yoktu. Az sonra Pera'nın ışıklı, müzikli, kahkahalı, cilveli insana göz kırpan, gel beni yaşa diyen gece hayatı, yerini sakin, sessiz, iddiasız, mütevazı bir yaşamın geçtiği mahallelerin akşamını bırakmıştı. Seyit düğün evine vardığında nikah çoktan kıyılmış, yemekler yenmiş, erkekler bir tarafta toplanmış, içkiye davet ediliyorlardı. Yan taraftaki odalardan kadınların sesleri duyuluyordu. Seyit ilk kez aynı evde kadınlar olduğu halde sırf erkeklerle bir odada oturuyordu. Gerçi birkaç göz yoktu. Hanımlardan bazıları odaya meyve, yemiş, su getirip çıkarıyorlardı. Ama her nedense ayrı bir mekanda eğlenmeyi tercih etmişlerdi. Bir ara Osman yanına gelen karısıyla bir şeyler fısıldaştı. Sonra Seyit'in kulağına eğildi. Seyit, hadi gel seni üst kata çıkaracağım. Seyit güldü. Beni burada yatıya tutamazsın Osman. Birazdan kalkıyorum. Bu evde yatmanı isteyen yok. Sana birini göstereceğim. Ayağa kalkarak yol gösterdi. Bakalım beğenecek misin? Seyit onu takip ederken gülmeye devam ediyordu. Ne çorap örüyorsun benim başıma Osman? Israrından anlayamadım, planlı bir iş yaptığını. Düğün evinde yatıya kalacak olan akraba kızları kendilerine ayrılan büyük odaya çekilmişlerdi. Yanlarına meyve yemiş tabakları almışlar, uykudan evvel küçük bir eğlenceye hazırlanıyorlardı. Gecelik entarlarını giyip yan yana serili yatakların üzerine uzanmışlardı. Şimdi en büyük istek Mürvet'in masal anlatmasıydı. Çocukluklarından beri dinledikleri masallarına doyamamışlardı. Genç kız her defasında yeni hayal ürünleriyle masallarına değişik bir ruh kazandırır, sürpriz neticeler bitirirdi. Annesinin yeni diktiği beyaz patiska ayak bileklerini örten geceliğini giydi. Kocaman yakasında yakalarında kat kat fistolar vardı. Saçlarını açık taradı. Aynada bir kez daha kendisine baktı. Mum ışığında siyah saçları geceliğinin fistosları ile büyük bir tezat yaratıyordu. Sürmeli gözleri olduğundan daha büyük ve anlamlı görünüyordu. Küçük burnu, etli dudaklarıyla yüzü olmak isteyebileceği kadar güzeldi. Sürmelerini silmeden vazgeçti. Hiç değilse yatana kadar makyajını silmek istemiyordu. Çantasından çıkardığı minik gül suyu şişesinden birkaç damla alıp boynuna ve yanaklarına sürdü. Kendisine ayrılan divanın üzerine yerleştiğinde diğer kızlar kahkahalarla, çığlıklarla etrafını sardılar. Ortadaki bakır sininin üzerindeki gaz lambasının ışığı, gül suyu kokusu, her şey geceyi esrarengiz bir masala hazırlamıştı bile. Mürvet saçlarını arkaya atıp anlatacağı masalı düşünürken kızlar seslerini kesmiş, heyecan içinde bekliyorlardı. Az sonra Mürvet ayrı bir alemin habercisi olmuş, yumuşacık ses tonuyla kendisini dinleyenleri sürükleyen bir yolculuğa çıkarmıştı. Elleri kollarıyla zarif hareketler yaparak kelimelerin manasını kuvvetlendirirken gözlerini kah kocaman açıp kah süzüyordu. Lambanın ışığı çıkık elmacık kemiklerinde, dudaklarında oyunlar yapıyordu. O da dinleyenler de bambaşka bir dünyadaydılar. Kapının dışında karanlık koridorda durup kendilerini izleyen iki erkeği fark etmediler. Mürvet bir ara üzerinde toplanmış olan bakışları hissetmişçesine gözlerini koridorun karanlığına çevirdi. Ama kimseyi göremedi. Sanki kapıdan içeri hafif bir esinti girdi. Karanlık koridordan görünmeden merdivenleri doğru sıyrılan iki genç adam aralarında konuşuyorlardı. Nasıl Kurt Seyit? Baldızım anlattığım kadar güzel değil mi? Seyit yine gülüyordu. Güzel güzel de Osman. Çok küçük değil mi? Ne kadardır yaşı? 15-16? Mürvet 15'ini doldurmuş olmalı. Ama beğendiysen hemen iste Seyit. Bu yaşta böyle güzel kızı fazla bırakmazlar. Görücülerin biri gelip biri gidiyormuş zaten. İyi de Osman bu kız daha çocuk. Hala masal anlatıyor baksana. Başını işin olmayacağını gösterir ifadeyle iki yana salladı. Sonra ilave etti. Sonra belki de kızın bir sevdiği falan vardır. Hiç kendisine soran oldu mu? Seyit burada kızlara hiç kimse böyle şeyler sormaz fazla. Anasının babasının aklı keserse iş olur. Aşağıya indiklerinde birer kadeh içki alıp boş küçük bir odaya geçtiler. Osman konuşmaya devam ediyordu. Ailenin en becerikli, en hamarat kızıdır. Tamam tamam da Osman. Bence bu evliliğe hazır demek değil ki. Bence daha çok küçük. Değil değil. İnan sen şansını denemezsen kısa bir süre sonra evlenebilir görürsün. Bence kaçırma bu kızı. Osman kardeşim sağ ol. Ama ben evlenmeyi falan düşünmüyorum. Ağzına attığı beyaz leblebileri arka arkaya içtiği birkaç yudum rakı ile yumuşattı. Düşünceli görünüyordu. Osman, ben daha hayatımda ne yapacağıma karar vermiş değilim. İstanbul'da kalacağımdan emin değilim. Bugün yarın işi satıp Amerika'ya veya Fransa'ya gidebilirim. Sen delisin Seyit, işin yolunda. Bunca sıkıntıdan sonra para kazanmaya başladın. Bir de gencecik güzel karın olursa daha ne istersin? Hadi gideceğin gün karın da alır gidersin, ne olacak? Evliliğe hazır değilim Osman. Şura ile aranızdaki ilişki devam ediyor mu? Seyit elindeki yüksük kadehi boşalana kadar yudumladı. Arkasına yaslandı. Soruya cevap vermek istemediği belliydi. Eliyle alnına dökülen saçları tararken başını geriye atarak gözlerini kapadı. Derin bir iç çekişi duyuldu. Osman onun en hassas noktasına dokunduğunu anladı. Bu böyle gitmez Seyit. Eğer evlensen, evini bilsen, hayatın da düzene girecek, eminim. Evim, benim çok evim oldu Osman. Doğduğum ev, büyüdüğüm ev, sevgililerimle paylaştığım evler, kaçak saklandığım ev, hepsiyle ilgili en son anım hep ayrılık ve üzüntü. Hepsini terk etmek zorunda kaldım. Hepsi de geride kaldı. Ama artık seni kovalayan yok peşinde. Bolşevikler yok. Bırak eskiyi düşünmeyi. Bundan sonra yakalayabilirsin kaçırdığın huzuru. Neden kendine bir şans tanımıyorsun? Seyit kadehini rakıyla doldurduktan sonra şişeyi baş aşağı tutup içindeki son damlaların süzülmesini bekledi. Bir dizleği masada başını avucunun içine yerleştirip gözlerini saydam camdan kayıp inen damlalara dikti. Osman, kum saatinde kum mu olmak isterdin yoksa rakı şişesinde rakı olmak mı? Osman nefesini çekerek başını iki yana salladı. Seyit'in eskilere gittiğini, neler düşündüğünü biliyordu. Bu ruh haline girdiği vakit onu düşünceleriyle rahat bırakması gerektiğini artık öğrenmişti. Aşağı yukarı 5 dakika kadar hiç konuşmadılar. Osman karşısındaki dertli genç adamın içine daldığı geçmiş dünyasından kurtulmasını bekleyerek oturdu. İlk konuşan Seyit oldu. Adeta rüyadan uyanmış bir hali vardı. Ne diyorsun Osman? Kusura bakma. Aldırma diyorum ki. Mürvet isteyelim senin için. İlle de akraba olmak istiyorsun anlaşılan. İkisinin yüzünde de acı bir gülümseme oldu. Osman'ın Kırım kıyılarında kaybettiği 18'li karısı ve 1 yaşındaki oğlunun acısı hatırlanmıştı. Onun da acıları Seyit'inkinden az değildi ama geriye dönüşlerinin olmadığı bilincinde yeni karısıyla yeni hayatına alışmaya çalışıyordu. Eskiden kopmazsan gününü yaşayamazsın Seyit. Yeni bir hayat kur. Tadını çıkarmaya bak. Pişman olmazsın. Eskiden kopmak kolay mı Osman? Hatıralar bırakır mı insanı? Sen hele bir kabullen. Gerisini zaman halleder Seyit. Sonra biraz bekleyip zoraki bir sesle devam etti. Şey Seyit, bir de şu kızla ilişkini bitirsen. O hayatında olduğun müddetçe sen eskiden kurtulamazsın. Seyit birden yüz ifadesi, bakışları değişti, sesi sertleşti. Ona laf etme Osman. Bir daha ona laf etme. O benim için çok özel. Şura ile olan ilişkim konusunda kimseye bir söz veremem. Ama hiç kimseye, anlıyor musun beni? Osman onun kırdığını fark edip durumu düzeltmeye çalıştı. Tamam tamam, sinirlenme. Sadece sana yardımcı olmak istiyorum, o kadar. Seyit tekrar eski sükunetine kavuşmuştu o kısacık anda. Elini uzatıp Osman'ın koluna yavaşça vurdu. Kusura bakma Osman. Sana nazım geçer, bilirim. Kadehini kaldırdı. Nazdrovya. Masaya abanarak öne eğildi. Nasıl isteyeceğiz şimdi biz bu küçük kızı? Osman sevinçle yerinden fırladı. Gelip Seyit omuzlarından tuttu. Yaşa kur Seyit. Bu işi olmuş bil. Göreceksin, pişman olmayacaksın. Sesi birden neşesini, enerjisini kaybetti. Sanıyor musun ki ben gencecik karımı, bebek yavrumu unuttum? Hayır, hayır. Her gece yatağa girdiğimde düşünceler beynimi kurt gibi yiyor, yüreğim daralıyor. Ama yeni hayatımı da yaşamam gerektiği düşünüyorum. Başka çaresi yok. Üzüntülü görünüşünden tekrar silkinerek devam etti. Mürvet daha çok genç. Onunla evlenirsen kendi istediğin bir hayatı ona tanıştırır, ayak uydurmasını sağlarsın. Güzel kız, becerikli kız, sana uyacaktır. Aslında annesi de müthiş bir kadındır. Biraz sinirli ketumdur ama sebebi yok değil. Çok cefa çekmişler. Emine abla Silistreli Hacı Yahya Paşa'nın yeğeni. 1892'de her şeylerini bırakıp kaçtıklarında daha küçücük bir kızmış. Buraya geldikten sonra da yıllarla mutsuzluklarını, yokluklarını yaşamışlar. Harp boyu bütün ailenin yükünü çekmiş. Hasta kocasına, çocuklarına tek başına bakmış. Hem analık hem babalık yapmış. En büyük yardımcısı da Mürvet. Onun için belki de biraz nazlanacaktır. Ertesi gün Osman'ın karısı Meliha'nın araya girmesiyle Mürvet'in annesi ve abisiyle konuşuldu. Saatlerle Seyit'i methettiler. Değil kabul cevabını aldığı zaman şaşkındı. Hiç düşünmediği programında olmayan bir şeyi yapması için şartlar hazırlanıyordu. Küçük sözlüsüne bir tek taş ve onun yanında takılmak üzere rubilelerle bezenmiş bir elmas yüzük hediye aldı. Hayat ne garipti. Daha bir müddet evvel kendisine onca hatırası ve değeri olan saatini ve nişanlarını sattığını düşündü. Keşke onları tekrar bulup geri alabilseydi. Osman yüzükleri ve Seyit'in yaver üniforması ile St. Petersburg'da çekilmiş bir fotoğrafını alıp gitti. Seyit'in aklı almıyordu bunları. Yüzük göndermekle nişanlanmış oluyordu. Ama nişanlandığı kızı yakından görememişti dahi. Mürvet ise o kadar şanslı olmamıştı. Bir genç kızı hiç görmediği, tanımadığı, beğenip beğenemeyeceğini bile bilmediği bir erkekle nasıl evlenebilirdi? Ama Osman adetlerin böyle olduğu hususunda ısrarlıydı. Böylece Seyit Aksaray Tatlıkuyu semtinde kendisini hiç görmemiş olan Mürvet'le nişanlanmış oldu. Bu bir oyun olmalıydı. Gerçek olabildiğine inanamıyordu. Hala 26 senelik bir hayatı özlerken hiç tanımadığı bu insanlara, bu aletlere nasıl alışıp onların içinde ve onlardan biri gibi yaşayabilecekti. Kendi kendine bunun nasılsa yürümeyeceğini düşünüyordu. Yüzükler ve fotoğraf genç gelin adayının eline geçtikten 3 hafta sonra geriye geldi. Osman gayet üzgün ve çaresiz bir yüzle Seyit'in yeni taşındığı apartmanın kapısına geldiğinde olanları nasıl anlatacağını kestiremiyordu. Emanetleri masanın üzerine koydu. Seyit, kusura bakma ama ortalık epey karışmış. Genç adam zaten bir şaşkınlıkla girdiği bu işin kendiliğinden çözülmesini düşündüğü kadar memnun olmamıştı. Bu da kendisi de şaştı. Acaba bu küçük kızla evlilik fikrine alışmaya başlamış mıydı? Ne olmuş? Senin İstanbul'a geldiğinde kaldığın otel var ya, Şeref Oteli. Evet, işte o otelin sahibinin kızı Mürvet'in yakın arkadaşıymış. Senin fotoğrafını görünce tanımış. Ona senin bir Rus metresin olduğunu, beraber yaşadığını falan anlatmış. Emine yenge, annesi hemen soluğu bizde aldı. Mürvet ağlar, annesi kıyamet eder, abi desen demediği lafı bırakmadı. Ne dediler? Biz metresli adama kız vermeyiz diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Niye söylemedin onlara şuralı olan bilekliğin kalmadığını? Osman hayretle onun yüzüne baktı. Emin misin? Bunu gerçekten söyleyebilir miyim? Seyit bir an düşündü. Tabii söyleyebilirsin. Peki Mürvet'in durumu nedir? Kız perişan, nasıl olsun ki? Fotoğrafını götürdüğüm günden beri yastığının altında yatıyormuş. Yemekten içmekten kesilmiş. Bir anda mum ışığındaki simsiyah çekik gözlü, minicik burunlu güzel kızın hayali Seyit'in gözünün önüne geldi. Ne kadar genç ve ne kadar masumdu. Onun hayallerini nasıl yıkılıp aldatılmışlığı yaşadığını anlayabiliyordu. İçi sızladı. Belki de kendisini çok mutlu edebilecek bir beraberliği kaçırmak üzereydi. Osman, bunları geri götür ve dediğim gibi söyle. Hiçbir kadınla metres falan oturmuyorum. Zaten bu iş olmazsa Amerika'ya gideceğim, kararımı verdim. Mürvet'in annesini ikna etmek kolay olmadı ama sonunda nişanı tekrar kabul ettiler. Bunda Mürvet'in gece gündüz ağlamasının sebebi büyüktü. Genç kız fotoğraftaki üniformalı yakışıklı erkeğe aşık olmuştu. Tanımadan aşık olup kaybettiği genç adam için ağlıyordu. Daha birkaç gün evveline kadar kıymetli yüzüklerle parıldayan baş parmağına bakıp ağlıyordu. Annesi onun yaşadığı üzüntüye daha fazla razı olamamıştı. 15 gün sonra tekrar yüzük takıldı. Seyit Emine'ye nikah hazırlıkları için 40 liradan para gönderildi. Bu para yüksek kademedeki bir memurun 5-6 aylık maaşıydı. Nikahın Eylül sonu yapılmasına karar verilmişti. Seyit akşamlarını yine Pera'nın alıştığı hayatı ile sürdürürken bir yandan da uzaktan uzağa nişanlandığı genç kızı düşünüyordu. Onu tanımamasına rağmen sevmeye başlamıştı. Bunun Şura ile yaşadığı aşkla en ufak bir benzerliği yoktu. Ama zaten aynı şeyi tekrar yaşamak istediğinden de emin değildi. Mürvet'i daha yakından görmek istediği kadar onun da kendisini tanımasını istiyordu. Ancak nikah kıyıldıktan sonra bir araya gelebileceklerini söylemişlerdi. Seyit'in böyle bir beklemeye tahammülü yoktu. Bir gün bütün öğleden sonrasını Beyoğlu'nun şık mağazalarında alışveriş yaparak geçirdi. İpek iç çamaşırları, eşarp ve bluzlar, parfüm, kemik topuz tokaları aldı. Avrupa kağıtlarını fiyonklarla sardırdı. Sanki küçük bir kızı sevindirecek olmanın heyecanını yaşıyordu. Mürvet'in sadece bir fotoğrafa bakarak aşık olup arkasından onca gözyaşı dökmesi onu çok etkilemişti. Kendisini daha tanımadan bağlanan küçücük bir kız için yüreğinde aşk olmasa dahi şefkat, yakınlık gibi hisler uyanmıştı. Ona sürpriz yapıp sevindirmek istiyordu. paketlerle beraber tünelden tuttuğu bir arabaya bindi. Temmuz ayının 15'iydi. Şehir bütün gün emdiği kadar sıcaklığı akşam karanlığında geri yansıtıyordu. Bahçelerde cırcır böcekleri gökyüzünde harika bir mehtap bu harika yaz gecesini süslüyordu. Anlaşılamayan adetler. Mürvet sonsuz bir heyecanla gelinliğini giyeceği günü bekliyordu. Akşamları mahalleden arkadaşlarına yardıma geliyor, hep beraber çeyiz hazırlıklarını tamamlıyorlardı. Akşam yemeğinden sonraydı. Üst katın sokağa bakan odasında sedirlerin üzerine dikişleri yayılmıştı. Mürvet beyaz fistolu geceliğini giymişti. Kızlar keyif içinde şarkılar söyleyerek nakış işliyorlardı. Mürvet'in annesi Hakkı abi ve yengesi Meliha arka bahçede kahve içiyorlardı. Kızlar kapının çalınmasıyla şarkılarını yarıda kestiler. Behire gelmiş olmalı. Behire yüksük ve makas almak üzere kendi evine gitmişti az evvel. Mürvet açık saçlarını sırtına atarak sedirden fırladı. Merdivenlerden bir koşu inip kapıyı açtı. Neredeyse yere inecek kadar büyük parlayan mehtabın ışığı yüzüne vurduğunda karşısındaki genç adama şaşırarak seslendi. Osman enişte, hoş geldin, gel buyur. Genç adamın kucağı yüzünü örten paketlerle doluydu. Kocaman fiyonklu son kutunun ardından sadece saçları görünüyordu. Hiç ses çıkarmadı. Mürvet tekrarladı. Gelsene enişte, annemler arka bahçede, buyurun. Birden paketleri kenara çeken erkek öne doğru eğildi, yüzü ortaya çıktı. Mürvet hayretle elini ağzına götürdü. Bu Osman değildi. Yastığının altında sakladığı fotoğrafındaki genç adamdı. Nişanlısıydı. Donup kaldı. Tiril tiril geceliğiyle ay ışığı altında karanlık içinde beyaz bir nokta gibi duruyordu. Kollarını kavuşturup kendisini yabancıya kadar saklamış çalıştı. Ona çapkınca göz kırpan genç adama eğilip saçlarına bir buze kondurduğunda Mürvet kendini tutamayarak bir çığlık attı. Sonra şaşkınlık, sevinç, mutluluk duyguları ile alt üst olmuş vaziyette yukarıya koştu. Kendini sedire attığında eli ayağı titriyordu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Kızlar merakla etrafını toparlandılar. Mürvet saçlarına konan öpücüğün yüzüne yayıldığı kırmızılığı önleyemiyordu. Kardeşinin çığlığıyla bahçeden eve giren Hakkı, açık sokak kapısının önünde kıpırdamadan eli kolu paketlerle dolu duran Seyit'e bir bakış attı. Onu tanımıştı. Gayet soğuk bir tavırla karşılayıp girişteki sofaya aldı. Sonra bahçeye dönüp Emine'yi durdurdu. Hiç gitme içeriye. Seyit gelmiş. İyi oğlum, damadım geldiyse bir çıkıp karşılamam gerekmez mi? Hayır, sakın. Adamın cesaretine bak ki habersiz, tek başına, akşamın bu saatine kalkıp gelmiş. Demin de kapıda Mürvet'i sıkıştırdı mı, ne yaptı bilmem. Kızcağız çığlık attığı gibi kaçtı yukarı. Eğer şimdi sizler de ortaya çıkarsanız oturup kalır. Ondan sonra da her fırsatta gelmeye başlar. Hiç fazla yüz vermeyelim. Ben onunla konuşur yollarım. Haklısın, dedi Emine. Aslında Seyit'i merak ediyordu ama bu adetleri değiştirip adama çok sınırlı davranmak lazımdı. Üvey oğlu haklıydı. Gerisin geriye bahçeye döndü. Hakkı Seyit'i deli döndüğünce bir başka sefere haberli gelirse sevineceklerini söyledi. Seyit evleneceği kızın evinde böyle bir karşılama bulacağını ummamıştı. Getirdiği hediyeleri masanın üzerine bırakıp kapıya yürüdü. Peki o zaman armağanlarımı verirsiniz nişanlıma. Başka sefere görüşmek üzere. Evden ayrılırken kırgındı. Olanları Osman'a anlatırken üzüntüsünü ve hiddetini gizleyemedi. Bu ne biçim iştir Osman? Nişanımı göremiyorum. O beni hiç tanımıyor. Evlerine gidip hediye götürüyorum. Hiç kimse yanıma çıkmıyor. Kovulmaktan beter oldum. Bu iş böyle gitmez. Kızlarını vermeye niyetleri yoksa beni oyalamasınlar. Bu benim alıştığım bir tarz değil. Yüzüğü bir bakar bir atarlar. Yüzüme bakıp konuşmazlar. Olmaz. Yürümez böyle bu iş. Hemen dert etme Kurseyit. Haklısın. Bu senin alıştığın usul değil ama onları da anlamak lazım. Sen kızı gördün, beğendin. O da senin resmini görüp beğendi. Bundan sonrası artık nikahtan sonra. Öyle çal kapıyı gidemezsin kızın evine sebepli sebepsiz.